Ayrım 12.
Zülfikar Bey gibi para sıkıntısı olmayan, zeki, yakışıklı, sağlıklı, atletik yapılı gösterişli bir genç, Goruşka'nın ağır akan tek düze yaşamına uymamakla sadece yeteneklerinin çağrısını yerine getirmiş oluyordu. Her yeni yolculuğunda yeni insanlar tanıyordu. Sokaklar, kahvehaneler, lokantalar, değişik yüzler değişik insanlarla dolup taşıyordu. Yeni sözler, kendisini düşündüren görüşler duyuyordu tanıştıklarından. Her tanıdığı insan yeni bir kent, en azından yeni bir semt gibiydi. İyi giyinmesini bilenler, kalabalık yerlerde oturup kalkmak, konuşmaktaki incelikleriyle dikkatini çekenler görgüsünü ilerletmesine yardımcı oluyorlardı. Vatanseverlerin inançlı coşkularından, bilgili kimselerin doyurucu açıklamalarından etkileniyordu. Selanik'te daha Rüştiye'de okuduğu yıllarda ilk tanıdığı hafif meşrep kadınların zengin yaşam deneyleriyle edindikleri değer ölçülerini düşündürücü bulmuştu. İlk bakışta görünen özellikleri korkusuz oluşlarıydı bu kadınların. Hor görülen, aşağılanan zanaatlarına karşın bağlı kaldıkları moral değerleri vardı. Yılgın değildiler. Bunca düş kırıklıklarının, aldatılmalarının ardından hala özveriyle güvenle sevebiliyorlar, ruh safiyetlerini koruyabiliyorlar, günahsız olduklarına, bağışlanacaklarına inanabiliyorlardı. İyiliğin, sevginin yenilmezliğini, kir tutmayacağını kanıtlıyorlardı çileli yaşamlarıyla. Zülfikar Bey'in belki de henüz 18'ini bulmadan çevresindeki düşkün insanlarla alçak gönüllülükle yaklaşmasında, ezilenleri hor görmeyecek kadar olgunlaşmasında, ergenlik çağı ilişkilerinde tanıdığı bu kadınların etkisi vardı. Her gittiği yerde iki ayrı dost grubu edindi Zülfikar Bey. Manastırda olduğu gibi Uçana'da, Goruçka'da da değişmezdi bu gruplar. Goruçka'da av arkadaşları ayrı, konuşmayı dinlemeyi sevdiği kimseler ayrıydı. Av arkadaşlarıyla içer eğlenir, kahvelerde daha çok görmüş, geçirmiş, yaş yaşamış kimseleri, küçük yaştan çalışarak yaşamın güçlüklerini içine yetişmiş, bir anlamda östen çekişten geçerek çeliğine su verilmiş gençleri dinlemeyi severdi. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908'de 18'ini sürüyordu Zülfikar Bey. Manastıra sık sık gidişleri o yıl başladı. Her gidişinde manastırın daha çok tutkunu oldu. Uçana'ya dönüşlerinde 3-4 gün geçmeden manastıra daha büyük bir özlem duydu. Manastıra küçük Paris, bazen de Balkanların Paris'i derlerdi o dönemde. Tiyatrolarının, gazinolarının, Luna Parkı'nın ışıkları geç saatlere kadar aydınlatırdı göklerini. Drahor boyunda Sultan Aziz'in yaptırdığı ünlü tiyatrosunun bulunduğu ana caddesinde yüksek yapılı çift atların koştuğu landonlar, faytonlar sabahlara kadar tırısla gider gelir, kadınlı erkekli gülüşmelerin yaşama sevincini taşıyan yankıları kalırdı arkalarında. Böylesine coşkulu yaşam tutkunu bir kentin siyasal atılımlarda da en önde yer alması olağandı. Nitekim eğlence yaşamının odağı olduğu kadar tıpkı Avrupa'nın Paris'i gibi manastırda Balkanların özgürlük düşüncelerinin odağı oldu. 1890'larda sarayın baskısından yurt dışına göçen, Paris'e yerleşen Jön Türklerin yurt içinde en güvenli merkezi manastırdı. Özellikle manastır askeri idadisi yani lisesi, İstanbul tıbbiyesi, mülkiyesiyle birlikte Abdülhamit yönetimine monarşiye baş kaldıran en önemli devrim yuvalarından biri oldu. Sayısız kurbanlar verdi. Tutuklanan öğrencilerin kimi Trablusgarp'a, Suriye'ye sürüldüler. Kimi sürülmekle de kalmayıp oralarda çektikleri hapis cezalarına çarptırıldılar. Sonunda monarşik yönetime silahlı başkaldırma manastırda patladı. Kulağısı Niyazi Bey, 3 Temmuz 1908'de 150 kişilik birliğiyle manastırın kuzeybatısında Resne'de dağa çıktı. Onun bu ayaklanmasını 3-5 gün içinde bölgede yenileri izledi. Ayaklanmaları bastırmakla görevlendirilen Şemsi Paşa, 8 Temmuz günü saraya telgraf çekmek için girdiği manastır postanesinden çıkarken genç bir subay tarafından vurularak öldürüldü. 150 kişiyle dağa çıkan Niyazi Bey, 20 gün sonra kendisine katılan Türk, Arnavut, Bulgar, Rum, Sırp gönüllülerle 2000 kişiyi bulan birliğin başında manastıra indi, kenti teslim aldı. Ertesi gün 24 Temmuz 1908'de Abdülhamit meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Böylesine coşkulu yoğunlukta olayların yaşandığı bir kente karışan 18'inde bir gencin bu ortamdan etkilenmemesi olanaksızdı. Hele Zülfikar Bey gibi inandığı konulara yürekten kapılan, her zaman öne atılmaya hazır gözü pek bir genç, manastırda yaşamını anlamlandıran canlı bir hava buldu. Meşrutiyetin ilanından sonra cezaevlerinden salınan manastırlı özgürlük savaşçılarından çoğu, sürüldükleri, tutuklu yattıkları yerlerden sılasını çektikleri kentlerine döndüler. Onların dönüşüyle manastırın politik yaşamı canlandı. Meşrutiyetin getirdikleri, getiremedikleri, imparatorluğu bekleyen yakın tehlikeler, kurtuluş çareleri, manastır aydınlarından bir ikisinin bir araya geldiği her kahvede, her lokantada, karşılaştıkları her köşe başında, konuştukları, tartıştıkları konulardı. Zülfikar Bey manastırın bu ateşli günlerinde değişik yaşta jön Türklerle tanıştı. Onların bir araya geldikleri toplantılarda konuşmalarını dinledi. İçlerinde Ohrili Mahmut Cebo gibi Paris'te jön Türklerin ünlü lideri Ahmet Rıza Bey'in yakınlarında bulunmuş olanlar vardı. Mahmut Cebo da Ahmet Rıza Bey gibi Paris'te yüksek tarım öğrenimi görmüştü. Manastırlı Doktor Hüseyin Hilmi, 1895'te İstanbul Askeri Tıbbiyesi'nin henüz ilk sınıfındayken, jön Türklerin ünlü savaşçılarından Doktor İbrahim Temo'nun İstanbul'da kurduğu gizli örgüte katılmış, tutuklanarak Trablusgarp'a sürgün edilmişti. Yılmamış, Romanya'ya kaçan İbrahim Temo ile bağlantısını sürdürmüş, Trablusgarp'tan kaçarak Romanya'da Mecidiye'de doktorluk yapan İbrahim Temo ile buluşmuştu. Temo'nun yardımıyla Paris'e geçerek tıp okumuş, meşrutiyetin ilanına kadar Paris'te kalmıştı. Zülfikar Bey'in tanıdığı yıllarda manastırda doktorluk yapıyordu. Zülfikar Bey çoğu 30'unun üstünde, içlerinden bazıları 40'ını bulmuş, çeşitli çileler çekmiş, yılgınlık getirmemiş bu özgürlük savaşçıları arasında çok genç kalıyordu. Politik bilgileri yeterli değildi. Onları dinlemekle öğrenebileceği çok şey vardı. Bu yeni çevresinde yine de görgüsü, sağduyusunun gücü, onurlu davranışlarıyla kendini saydırmasını bildi. Doktor Hüseyin Hilmi ile Mahmut Cebo'nun kişiliklerine özel bir hayranlık duyuyordu. Bu duyguları karşılıksız kalmadı. Bu iki aydın Zülfikar Bey'i kendi gençlik yıllarını hatırlatan coşkuları, açık kalpli inanç arayışıyla sevdiler, yakınlık gösterdiler. Doktor Hüseyin Hilmi olsun, Ohrili Mahmut Cebo olsun, Florina'daki Terzi Halit gibi sosyalist değildiler. Gençlik yıllarını henüz Halit'in ayak atmadığı Paris'te geçirmişler, yüksek öğrenimlerini Paris'te tamamlamışlardı. Ama ikisinin de ağzından bir kez olsun Jures'in adını duymamıştı Zülfikar Bey. Yadırgadığı bu tutumlarından Halit'e söz etti bir gün. Halit'e göre onlar 100 yıl gerilerde dolanıyorlar, Fransız devriminin görüşlerini savunuyorlardı. Halit'e göre Fransız devrimi özgürlük, eşitlik, kardeşlik vaat ediyordu. Özgürlük belki bir dereceye kadar kardeşlik getirmişti ama eşitlik getirememişti, getiremeyeceği de anlaşılmıştı. Eşitlik sağlanmadıkça da gerçek anlamda özgürlük, kardeşlik sağlanamazdı. Eşitliği sosyalizm getirecekti. Zülfikar Bey 1910 yılı başlarında tanımıştı Doktor Hüseyin Hilmi ile Mahmut Cebo'yu. İkisi Paris'ten yakın arkadaştılar. Meşrutiyetin ilanından beri gazetelerde adı çok geçen Ahmet Rıza Bey'in hayranıydılar. Ahmet Rıza Bey İstanbul'a dönmüş, milletvekili seçilmiş, sonra da senato başkanlığına getirilmişti. Doktor Hüseyin Hilmi ile Mahmut Cebo etkin politikayı bırakmış görünüyorlardı. Biri manastırda doktorluk yapıyor, öbürü Ohri'de babadan kalma topraklarını işletiyordu. Düşünceleri ise Ahmet Rıza Bey'den kopmamışlardı. Ahmet Rıza Bey'in görüşlerine uyarak Balkan halklarının kardeşliğini savunuyorlardı. Balkan halklarını bölenin, monarşinin azınlıklara yönelik sert politikası olduğu kanısındaydılar. Zülfikar Bey 2 yıl içinde dostlarının bu görüşlerinde değişikliklere tanık oldu. İkisi de Balkanlarda, özellikle Makedonya'da yaşayan etnik gruplar arasında kardeşliğin bir daha kolay kolay kurulamayacağına inanmaya başlamışlardı. Balkanlarda dilleri, dinleri ayrı olanlar arasında barışı sağlamak artık Osmanlı yönetiminin üstesinden gelebileceği bir olay değildi. Onlar da Terzi Halit gibi Makedonya'da başlayan etnik kavgaların uzun süre çözümlenemeyeceğini, en azından daha 100 yıl kan akıtacağını söylüyorlardı. Makedonya'da bizim sonumuzun geldiği kanısındaydılar. 1912 hızlı olaylarla girdi. Meclis dağıldı, seçimler yenilendi, yeni hükümet kuruldu. Balkanlarda, Makedonya'da değişen bir şey yoktu. Yeni seçilen meclisin, kurulan yeni hükümetin ne değişiklik getirdiği, neler getirebileceği ayırt edilemiyor, düşünülemiyordu. Makedonya'da dört bir yanı saran yolları örten kar bile kanlı olayları durduramamıştı. Özellikle Bulgar Sırp komitacıları Türk köylerini basıyorlar, samanlıkları ateşe veriyorlar, çoluk çocuk yaşlı demeden can alıyorlardı. O kış Uçana'ya bir saat ötede Köseler köyünde bir düğünü basan Bulgar çetecileri düğün evini ateşe vermişler, korkudan evin bodrumuna sığınan gelin ile yedi genç kız arkadaşı dumandan boğularak ölmüşlerdi. Genç kızların ölüleri çevredeki 20 köyde yaşayanların katıldığı büyük bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Çetecilerin bulunması için yöredeki Bulgar köylerinde kolluk kuvvetleri geniş aramalar düzenlediler. Yüzlerce kişiyi tutukladılar. Çetecilere yataklık ettikleri kanıtlanan 7 kişi köylerinde kurşuna dizildi. 1912 Mart'ı girerken karlar yer yer kalkmış, karın eridiği yerleri hızla boyatan gür bir yeşillik sarmaya başlamıştı. Makedonya'nın tek ortak sevinci bu yeşillikti. Kışı kar altında geçiren tohum iyi beslenmişti. Bereketli bir hasat yılı bekleniyordu. Zülfikar Bey'in manastır yolculukları haftada bir yinelenen düzenli bir gidiş aldı. Genellikle perşembe sabahları ayrılıyordu Goriçka'dan. Kahvaltıdan kalktığı sırada İsmail kendisini ekşi su istasyonuna götürmek için arabayı konağın önüne çekmiş oluyordu. Emine Hanım her zamanki gibi kapıya kadar uğurluyor, araba yola çıkınca yolculuğunun iyi geçmesi için dudaklarını belli belirsiz kımıldatarak duasını okuyor, elindeki bir tas suyu fırlatıyordu arkasından. İsmail'in ağzı atlı üslü altın dişlerle dolmuştu. 3-5 sağlam beyaz diş kalmıştı ağzında. Ağzını neredeyse hep açık tutuyor, olur olmaz nedenlerle sırıtarak altın dişlerini gösteriyordu. Zülfikar Bey dişlerinin yapılması tamamlanınca 2 sarı lira daha ödemişti Nikodemos'a. Terzi Halit seçimlerin yapılmasından önce sonuçlarından umutlu olmadığını söylemişti Zülfikar Bey'e. Seçimlerin ardından 3 ay sonra manastırda Doktor Hüseyin Hilmi aşağı yukarı seçimlerden önce Terzi Halit'in söylediklerini yineledi. Meşrutiyetin gidişinden umut kesilmişti. Değişen bir şey yoktu, bu gidişle de olmayacaktı. Millet Meclisi vardı, Senato vardı, nedir ki hepsinin başında olan padişahtı yine. Abdülhamit Selanik'te sürgündeydi ama yerine geçen Sultan Mehmet Reşat sarayda onun bıraktığı koltukta oturuyordu. Başbakanı seçen, görevlendiren oydu. En önemlisi saltanatın bütün devlet yapısı, kurumları duruyordu. Meşrutiyet yönetiminin getirdiği şöyle ucundan bir yenilik de olsa olsa. Millet Meclisi'nde değişik partilerin milletvekilleri söz alıyor, biri ne derse karşı partiden söz alan onun dediklerinin aksini savunuyor, sonuç olarak bütün görüşmeler horoz dövüşüne dönüşüyordu. Doktor Hüseyin Hilmi'yi dinleyenlerden biri, sonuç, çözüm ne diye sormuştu. Doktor, sonuç meşrutiyet kurumlaşmalı diye karşılık verdi. Bütün devlet dairelerinde kadrolar yenilenmeli. Meşrutiyet ilkelerine inanmış, yetiştirilmiş kişilerle donatılmalı. Devlet kuruluşlarının başına insan haklarına saygılı, yüreklerinden padişah korkusu silinmiş kişilikli yöneticiler getirilmeli. Devlet işlerinde yalnız yasalar kılavuz olmalı. Dinleyicilerden yaşlı bir jöntürk, "Daha çok bekleriz," dedi hafif bir sesle. Yüzü bulutlanmış, kararmış gibiydi. Doktor Hüseyin Hilmi, eş durgunlukta bir ses tonu, gölgelenmiş yüz çizgileriyle, "Ne yapalım, bekleyeceğiz," dedi. "Beklemekten başka çaremiz yok." Gençlerden biri yerinden doğruldu, bu hüzünlü havayı dağıtmak için sesini yükseltti. "Evet, sabah olacaktır, sabah olur geceler, tulu haşre kadar sürmez." Yaşlı jöntürk sesini hiç değiştirmeden yüz çizgileri hüzününü koruyarak "Keşke," dedi, "keşke Fikret'in dediği gibi çabuk olsa o sabah, hepimizin dilediği o." Zülfikar Bey her gidişinde İstanbul'da çıkan Tanin ile İkdam, Selanik'te çıkan Yeni Asır gazetelerinin manastırda bulabildiği sayılarıyla dönüyordu Goriçka'ya. Dönüşleri çoğunlukla pazar gününe rastlardı. Babasını çoğunlukla Goriçka'daki konakta kendisini bekler bulurdu. Daha içeri girerken gazeteleri aranırdı bakışları elinde. İstanbul gazetelerini okudukça yüreklerinin rahatlaması gerekirdi Makedonya Türklerinin. Umutları, bekledikleri buydu. Fakat nerede? Makedonya'da yaşanan gerçekler başka, hükümet ileri gelenlerinin dedikleri, gazetelerde yer alan demeçleri, gazetelerin yorumları giderek haberler başkaydı. Okudukça orasını burasını karıştırırlardı gazetelerin, satırları tararlar, çoğu geçtikleri sayfaları ters çevirir, bir daha göz atar, ararlardı o umudu. Sonunda gazeteyi ellerinden bırakırken ayrımında olmadan iç çektikleri duyulurdu. Rıza Bey elindeki gazeteyi sedirin üstüne bırakınca Salih Hanım çok kez sorardı. Ne yazar gazete? Rıza Bey hiç derdi. Çoğunlukla düşünüp de okudukları arasında söylenmeye değer hiçbir haber bulamamış gibi söylerdi bu sözü. Nasıl hiç? Hiç işte, hepsi hava. Okumayayım derim, dayanamam yine okurum. Ne var ne yok hepsini okurum, dişe dokunur, tek söz bulamam. Salih Hanım dalgınlaşırdı. Hep böyle mi gidecek derdi. Bulamayacaklar mı bu kavgalara son vermenin yolunu, çaresini? Rıza Bey bu kez bakalım derdi. Belki Enver'den bir ses çıkar. Gerçekte gazetede satır satır arayıp bulamadığı o sesti. Umut Enver'di. Enver'i doğru dürüst tanımadan, sağdan soldan duyduklarıyla kendileri yaratmıştı o umudu. Kendi bekledikleri sesi vermemesinin olağan olduğunun ise ayrımında değildiler. Salih Hanım candan yürekten inşallah derdi. Rıza Bey inşallah bekleriz diye mırıldanır susarlardı. Rıza Bey'in oturduğu sedirde başını pencereye döndürdüğü görülürdü. Karşısında az ötede Salih Hanım örgüsüne eğilirdi. Dalar giderlerdi. Sessizlik sarardı oturdukları odayı. Salih Hanım'ın örgüsüne batan çıkantığı her batış çıkışında sorardı yinelerdi sorusunu. Daha ne kadar? İlmik attıkça karşılık verirdi. Bilemem, belki Enver. Arada bir bakışlarını örgüsünden kaldırdıkça 40 yıllık kocasını pencereden dışarıdaki ovaya dalmış görürdü, hafif göğüs geçirirdi. Kısa bir an kocasının bakışları ardından ovaya dalardı o da. Hey gidi Makedonya, hey gidi ana baba yadigarı koca ova, daha neler göreceğiz topraklarında, ne acılar yaşatacaksın bize. Akıllarından geçen buydu ikisinin de. Ayrımında olmadan eski sevinçli günlerinin bittiğini kabullenmişlerdi. Bekledikleri yeni acılar, yeni düş kırıklıklarıydı hep dalıp gittikleri ovada yol alan, kapılarını çalmak için yaklaşan. Haberler nereden kaynaklanıyor, nasıl o kadar çabuk en küçük köylere kadar yayılıyor, açıklanması kolay bir olay değildi. Ama yılbaşından beri bütün Makedonya'da 3-5 kişinin bir araya geldiği kahvehanelerde, pazar yerlerinde Sırplarla Bulgarlar arasında barış görüşmeleri yapıldığı konuşuluyordu. Çok geçmeden bu haberlere Bulgarlarla Yunanlar arasında da barış görüşmeleri yapıldığı söylentileri eklendi. Bulgarlar, Sırplar, Yunanlılar arasında silahlı çatışmaların durması bu görüşmelerin doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Yine çok geçmeden Sırplarla Bulgarlar arasındaki görüşmelerin sonuçlandığı söylentileri yaygınlaştı. Dahası varılan anlaşmanın temel ilkeleri bile biliniyordu. Kuzey Makedonya Sırpların, Güney Makedonya Bulgarların olacaktı. Nasıl gerçekleşecekti bu anlaşma? Bu yerler Osmanlı yönetimi altındaydı henüz. İki hükümet arasındaki anlaşma henüz gizli tutuluyordu kamuoyundan. Çünkü yarım yüzyıla varan bir süreden beri sürdürülen kavgalara dayanıyordu. Bir bakıma bu kavgaların sonuçlandırılması niteliğindeydi. Doğrusu ise, ki doğru olmasını kabul etmek zorunluydu, anlaşmayı imzalayan iki devletin Osmanlılara karşı bir savaş hazırlığında oldukları demekti. Yunanlılarla Bulgarlar arasında sürdürüldüğü söylenen işbirliği anlaşması da yine yakında Osmanlılara karşı girişilecek ortak bir saldırıyı hatıra getiriyordu. Makedonya'da Rumların, Bulgarların, Sırpların çoğunlukta oldukları köylerin kahvelerinde konuşulan bu anlaşma haberleri, akşamını bulmadan o köylerde azınlıkta olan Türklerin kahvelerinde duyuluyor, o yoldan Türklerin çoğunlukta olduğu köylere, kasabalara ulaşıyordu. Şaşırtıcı olan durum bu kadar gürültü çıkarılan bir konunun bir türlü İstanbul'a, Osmanlı basınına, hükümet ile saray çevrelerine ulaşamamasıydı. Hükümet sağırdı bu konuda, basın kulaklarını tıkamıştı. Başbakan Sait Paşa'nın gazetelerde çıkan demeçlerinde, meclis konuşmalarında komşu Balkan ülkeleriyle olan sağlam dostluk ilişkilerinin güçlendiği, Yunan Başbakanı Venizelos'un Osmanlı Devleti'nin güvenilir bir dostu olduğunu bir kez daha kanıtladığı gibi sözler yer alıyordu. Tani'nin, İkdam'ın başyazıları, haberleri hep bu doğrultudaydı. Yeni asır Osmanlılarla Bulgarlar, Rumlar arasında çıkan kanlı bıçaklı kavgaları sıradan karakolluk olaylar olarak değerlendiriyordu. Rıza Bey bu haberleri okudukça öfkesini yenemiyor. Saliha Hanım'a, Zülfikar'a dönüp Rumeli şivesiyle "Abe uyur bunlar be" diyordu. İstanbul hükümetiyle basını için. Ne yapar ne iş görür bunların valileri, konsolosları, kaymakamları. Karakollar her gün gözü yaşlı analar babalarla dolar. Hükümetten her gün köylere yardım istenir. Yazmazlar mı bu olanları yukarıya, duyurmazlar mı herkesin ağzında dolaşan hazırlıkları baştakilere? Yaza doğru anlaşma söylentileri Avrupa basınında, Yunan, Bulgar, Sırp gazetelerinde ayrıntıları belirtilmeden doğrulandı. Anlaşmaların daha çok karşılıklı saldırmazlık niteliği taşıdığına değiniliyordu. Rıza Bey yine, "Abe çocuk mu kandırır bunlar be" diyordu. Kim inanır bu dediklerine? "Abe düpedüz uyutmak isterler bunlar bizimkileri, oyalamak isterler." Öfkelenir, sigarasını yeniler. Bizimkiler de maşallah uyurlar, hiç niyetleri yok uyanmaya. Odada bulunan Zülfikar'a, Saliha Hanım'a, Emine'ye, "Çok çekeceğimiz var bunlardan, çok canımızı yakacak bu baştakiler. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diyerek bağlardı bu sözlerini. Zülfikar evleneli beri sık sık Saliha Hanım'la birlikte Uçana'dan Goriçka'ya geliyorlar, birkaç gece konuk kalıyorlardı. O yıl kış çıkmadan bütün Goriçka'ya yerleştiler karı koca. Rıza Bey yaşlanmıştı, kalbi tekliyordu. Gelinine kanı ısınmıştı. Damadına olan duyguları değişmemişti. 40 yıl önce ne duyuyorsa yine öyle sürüp gidiyordu. Orhan Bey meşrutiyetin ilanından sonra belediye başkanı seçilmişti kaylara. Hikmet Bey'in de bir ayağı kaylardaydı. Yaşlanan babasının yerine kaylar belediye başkanı olmaya hazırlanıyordu şimdiden. Uçana'daki konak ıssızlaşıyordu onlar kaylara indikçe. Bahara doğru Orhan Bey öldü. Yeni seçimle Hikmet Bey kaylar belediye başkanı oldu. Kaylara yerleşti. Uçana'daki konak Hikmet Bey'in 3 yaş küçüğü kardeşi Saffet Bey ile eşinin ölümünden sonra konağa dönen annesi Remziye Hanım'a kaldı. Bizim halkımız silahları sever. Bu sevgiyle silahlı konulara büyük ilgi gösterir. Hiçbir zaman güven altında duymamıştır kendini. Görünmez tehlikelerle kuşatıldığı duygusu yüreğinde yer etmiştir. Her zaman her yerde saldırıya uğrayacağı korkusu içinde yaşar. Kendini koruyabileceği bir silah sahibi olmak bu yüzden en büyük özlemidir. Sahibi olunca da en yakın dost bilir silahını. Bir de o dönemlerde doğup büyüdüğü köyün kasabasının kapalı feodal yapısı dışında dünyanın değişik renkleriyle karşılaştığı tek yer askerlik ocağıydı halkımızın. Askerliğinde yeni bir kültür edinir. Silah bilgisi temelidir bu kültürün. İmgelemini uyuran toplar, tüfekler, tabancalar, süngülerle dolu hikayeler dinler. Kazanılan ya da yitirilen savaşlar yakından bağlantılıdır bu silahlarla. Askerlik hizmeti sona erdikten sonra yerine yurduna dönünce kendisine kalan, oturduğu kahvelerde, çalıştığı tarlalarda, evindekilerle yıllarca anlatacağı silah hikayeleridir. 1912 Mayıs'ı sonlarında bir Fransız şilebinin Selanik limanına indirdiği toplar, silah meraklısı liman işçilerini heyecanlandıran bir olay oldu. Haber hemen o gün bütün Selanik kahvelerine yayıldı. Askerliğini topçuda yapanların o güne kadar görmediği model yepyeni toplardı gelenler. Fransız yapısıydılar. Fransız gemicilerinin dediklerine göre 0.77'liktiler. 3 yıl öncesinin buluşu çabuk ateşli toplardı. İlk gören Müslüman dok işçileri topların Selanik'teki 1. Ordu Komutanlığı'na geldiğini sanmışlar, sevinmişlerdi. Öyle sanıp aldanmaları için çok neden vardı. Her gün soludukları yakın bir saldırı korkusuydu havada. Arnavutlar baş kaldırmışlardı, Karadağ'dan kötü haberler geliyordu. Bulgarlar, Rumlar, Sırpların yakın niyetlerini anlamak için diplomat olmak gerekmezdi. Selanik'te ya da Makedonya'nın herhangi bir köyünde bile yaşamak yeterliydi. Şilebin boşaltılması bitmeden rıhtımda bir bölük Sırp askeri görününce topların kime geldiği anlaşıldı. Askerler topları teslim almaya, Sırbistan'a götürmeye gelmişlerdi.